Ayrım 7, sayfa 83. Hayatımda o kadar az Müslüman cenazesine katıldım ki, babam öldüğünde bile ne yapmam gerektiğini tam olarak bilememiş, bu nedenle ağabeyimi taklit etmek zorunda kalmıştım. Çünkü her kültürde olduğu üzere, burada da son vedayı vurgulayan belirli davranışlar, ritüeller var. Beden, ölüyle aynı cinsiyetten olan akraba ya da arkadaşlarca yıkanır. Ben de o sabah erkenden Yusuf'un cansız bedeninin toprağa verilmesinden önce yıkandığı yere gidiyorum. Yusuf'un erkek kardeşleri onun yıkanmasına yardım ediyorlar. Kıbleye çevrilmiş başı sıcak suyun yavaşça akması için havaya kaldırılıyor. Ve yıkama tek sayının katlarınca yineleniyor. Sonunda bedeni kafuru ile kokulandırıldıktan sonra kefene sarılıyor. Bunun da sayısı tek, 3 kez sarılıyor. Bir kenarda durmuş seyrediyorum. Kendimi geride tutuyorum. Katılmak istemiyorum. Bu bana fazlasıyla özel bir durum olarak görünüyor. Geride duruyor ve Yusuf'a bakıyorum. Huzurlu bir havası var. Lacivert gözleri kapalı, uzun kirpikleri yüzünü gölgeliyor. Bembeyaz ölümün solgunluğunu yansıtıyor. Gene de yüzünde bir zamanlar olduğu gencin, benim tanıdığım ve sevdiğim Yusuf'un izlerini seçiyorum. Oysa o şimdi bir adam. Yetişkin ve güçlü bir erkek. Yontulmuş gibi duran, kaslı, neredeyse kusursuz bedeni artık benim bir zamanlar kucakladığım beden değil. Yusuf. Onu son bir kez daha okşamayı isterdim ama yaklaşmıyorum. Çekingenlikten belki ya da üzüntüden. Beni kucakladığı zamanki sıkı, güçlü sarılışını hisseder gibiyim. Kalamış'taki o sıcak yazlarda esintinin, suyun beşik misali salladığı sandalın dibine gizlenirdik. Birbirimize sarılırdık. O zamanlar hissettiğime bir ad veremiyordum ama esriten, kendinden geçiren bir duyguydu. Beden, ten, şehvet, ne olduğunu çok sonra antik Yunan'da gençler arasındaki dostluğa dair bir şeyler okumaya başladığımda anladım. Erkekler arasında hayat için duygusal eğitim. Hiç de tuhaf bir şey yoktu. İnanılmaz biçimde normal şeylerdi. Aynen benim ve onun için olduğu gibi. 12-13 yaşlarında ilk kız arkadaşlara aşık olmalar, onları köhneye götürmeler, kumsalda çay içmeler, ilk öpücükler. Ama bunun yanı sıra bir erkek çocuğuna da aşık olma. Ve onunla birlikte koşma, güreşme, kendini mukayese etme. Antik Yunan'da o erkek çocukla birlikte savaşa da gidilirdi. Onun yanı başında ölmesine, okşanan göğse bir mırzağın girmesine, kumu kıpkırmızı eden kanın akmasına tanık olunurdu. Aşık olmak, büyümeyi ve erkek olmayı öğrenmek. Yusuf ve benim için böyle olmuştu. Bir gün kumda top oynarken düştüm. Bileğim burkuldu. Yürüyemiyordum. O hemen yanıma koştu ve beni neredeyse sırtında evime taşıdı. Akşam da nasıl olduğumu görmek için yeniden geldi. Bir ittifaktı bizimki. Güçten ve hassasiyetten oluşan. Babam bunu kırdı. Hem de lekeleyerek. Oysa Yusuf artık yok. Caminin avlusuna girdiğimde içerisi çoktan insanlarla dolmuştu. Eski arkadaşların hepsi buradalar ve şaşkınlıkla bana bakıyorlar. Bazılarını çok uzun yıllardan beri görmüyorum. Yusuf'un annesi de burada. Arkası dönük, gözlerini boşluğa dikmiş. Yaklaşıyorum. Bana sarılıyor ve hıçkırarak ağlamaya başlıyor. "Şimdi nasıl gömebiliriz ki onu?" diye fısıldıyor bana. "Öyle yakışıklı ki oğlum. Nasıl yalnız bırakırım ben onu?" Doğruydu. Çok güzeldi Yusuf. Onun bir talihsizliği de bu oldu. Sonra bana daha iyi bakıyor. Kim olduğumu ancak çıkarabiliyor. Bana bakarken bir an dalıyor. Ah sensin canım yavrum. Bir an sanki kafasından binlerce düşünce gelip geçiyor. Sonra dalgın dalgın. Biliyor musun, akşam yemeğini hazırlarken bazen mutfağa girer ya da bazen hiçbir neden olmadan salonda ansızın senden bahsederdi. Bunu söylüyor ve susuyor. Yüzümü okşuyor. Ne yapıp edip adını anmanın bir yolunu bulurdu. Seninle ilgili bir şeyler anlatırdı bana. Sessizce bakışıyoruz. Bütün bu yıllar boyunca Yusuf beni hiç unutmamıştı. Kadın, yeniden başlamak. Bir daha otele dönmeme kararı alınca belki de birilerini araması gerektiğini düşünüyor. Birilerini aramak ve içini dökmek. Neler olduğunu açıklamak, anlamayı denemek. Ama kimi arayabilir ki? Ansızın açıklanamaz biçimde o dolu ve hızlı hayatın içinde yapayalnız olduğunu fark ediyor. Bu dünya bütünüyle Michele'nin çevresinde dönüyordu. İş ve Michele. Sonra lise aklına geliyor. Dedesinin evine taşındığında, daha doğrusu kaçtığında, zemin katta oturan kız. Siyah saçlarını lastikle tutturup at kuyruğu yapardı. Anna'ya normalliği içinde mükemmel görünen bir ailesi vardı. Bir baba, bir anne, bir çocuk. Onun sahip olabilmeyi istediği aile. Onun yitirdiği. Her şey normal. Sıkıcı biçimde normal deyip dururdu Lisa. Anna pencereden girip divana çöreklenen kedi gibi bu sıkıcı biçimde normal ailenin içine sızmıştı. Ama sonra sık sık olduğu üzere aynı mahallede oturmalarına karşın büyürlerken çocukluk arkadaşının izini kaybetmişti. Çünkü Anna'nın zaman ayırması mümkün değildi. Hep acelesi, hep yapması gereken çok acil bir işi vardı. Hele hele kendini kız arkadaşları adaması söz konusu olamazdı. Hem Lisa'nın iki kızı vardı ve Anna, insanın sadece kendi kız çocuklarına ilgi duyabileceğini düşünüyordu. Küçük kızlar onun gerçekten umurunda değildi. Onun ilgilenecek çok başka şeyleri vardı. Stüdyosu, işi, mesleği, müşterileri ve Michele. Tabii ya, Michele. Yanıltıcı, rahatsız edici bir düşünce sızlıyor zihnine. Murat'a beklemesini söyleyip Perapalas'a giriyor. Kocası çıkmış, resepsiyon görevlisi öyle söylüyor. İyi diye düşünüyor Anna odanın kapısını açarken. Onunla karşılaşmak istemiyor. Henüz değil. Soyunuyor, temiz bir blue jean pantolon, gömlek giyip oradan bir ceket yakalıyor. Sonra bir çantanın içine eline geçenleri tıkmaya başlıyor. Diş fırçası, bir kazak, iç çamaşırı. Duruyor. Neye yarayacak bütün bunlar? Hiçbir şey. Komodinin üzerinden para çantasını ve cep telefonunu alıyor. Çevresine bakınıyor. Michele'nin giysileri odanın dört bir yanına dağılmış. Demek öyle diye geçiriyor içinden. Kendi yarattığım bir adamı sevmişim. Ve kahkahalarla gülmeye başlıyor. Bu acı neredeyse isterik bir gülüş. Michele, hangi Michele? Michele yok. Ben sadece kendi zihnimdeki bir adamı sevdim. Aceleyle çıkıyor otelden ve tam Murat'ın yanına varacakken annesinin komedinin üzerinde kalan inci kolyesini anımsıyor. Kararsızca duruyor ama bu çok kısa bir an sürüyor. Çünkü o odaya yeniden girmeyi hiç çekmiyor canı. Hızlı bir hareketle elini cebine sokuyor, cep telefonunu alıyor ve onu yolda gördüğü ilk çöp kutusuna atıyor. Murat onu izliyor. Bir şey söylemiyor. Gülümsüyor ve göz kırpıyor. Anna da gülümsüyor. Hayatında hiç bu kadar saçma, bu kadar plansız hareket etmedi. Ama belki de hayatı eski bir giysi gibi üzerinden sıyırıp atmanın ve yeni baştan başlamanın zamanı gelmiştir. Adam. Sinema, sinema. Yusuf'un beyaz kefene sarılmış bedeni çukurda. Tabut yok, savunmasız, toprakla temas halinde. Veda anı. Sessiz bir tören dahilinde hepimiz birer birer üzerine toprak atıyoruz. Yanımda ona veda etmekte olan Neval var. Yusuf'tan sonra ilk büyük aşkım. Evet, bir kadın. Çünkü bu doğrudur. Aşk fark gözetmez. Camileri tanıdım, kiliseleri tanıdım. Erkekleri sevdim, kadınları sevdim. Hele asileri, başını dik tutarak yürümeyi deneyenleri sevdim. Neval hala çok güzel. Uzun ve siyah saçlarını eskisi gibi özensizce toplamış. Beni bir gülümsemeyle selamlıyor. O hep aynı. Gözlerindeki kıvılcımdan tanıdığım aynı gurur ve isyan içinde. Onu yıllardan beri görmüyorum. Kocasıyla gelmiş. O da Yusuf'un en yakın dostlarından biri. Biraz Neval'le birlikte olmak istiyorum. Yusuf'tan, bir zamanlar olduğumuz kişilerden söz etmek. Bizden, eski arkadaşlardan. Birlikte çay içmeyi öneriyorum. Üzüntüsünü ya da yorgunluğunu, belki ikisini de gizlemek için güneş gözlüklerini takan Neval, şimdi olmaz diyor. Şimdi olmaz. Emeğin önünde bekliyorlar bizi. Emek, kurtaramadığımız sinemamız için son bir açıklama yapılacak. Acı bir gülümsemeyle bana bakıyor. Öpüyor ve uzaklaşıyor. Emek yıkıldı mı? Köşeyi dönünceye kadar onları izliyorum. Eski arkadaşlarım, neredeyse kardeşlerim. Emek sineması hayatımda adım attığım ilk sinema salonuydu. Film yapmanın, sinemanın içinde yaşamanın ne anlama geldiğini, ne olabileceğini anladığım yerdi. Sinema binası 19. yüzyılda inşa edilmişti. Daha sonra Atatürk Türkiye'sinin bir mücevheri oldu. Aynı zamanda Art Deco'nun da bir mücevheri sayılırdı. Parterde kırmızı kadife kaplı koltukları, locaları, yaygın ışıkları vardı ve şimdi yıkılmıştı. Mezarlığın çevresindeki yollarda sessizce, hedefsizce nereye gidip ne yapacağıma karar veremeden yürüyorum. Sonra ansızın anneannemin sesini yeniden duyuyorum. Bana şöyle soruyor. Sitede ne oynuyor? Emekte ne oynuyor? Aslan'ın filmini gösteriyorlarsa gidelim. Aslan dediği Metro Golden Mayer'in kükreyen aslanıydı. Ama ben çok küçüktüm. Daha sinemaya gidemiyordum. O zamanlar 7 yaşın altındaki çocukların girmesi yasaktı. Böyle olunca da abim anneannemle birlikte sinemadan dönünce onu soru yağmuruna tutardım. Sinema, sinema, nedir sinema? Günün birinde anneannem yaşım tutmasa da beni sinemaya götürmeye karar verdi. Bir serüven, gerçek bir kural ihlali. Ben çok heyecanlanmıştım. Hayatımda ilk kez büyüklere özgü bir şey yapıyordum ve bunu gizlice, kimselere söylemeden yapacaktık. Annem bile bilmeyecekti. Bizim küçük ekip yola çıktı. Ben, anneannem, Elmas Hanım, yapının görkemli girişine kadar geldik. Nihayet çok büyük, çok güzel, bende çekinme duygusu uyandıran yarı karanlığa girerken hissettiğim heyecanı çok iyi hatırlıyorum. Her şey öylesine büyük görünüyordu ya da ben öylesine küçüktüm. Kırmızı kadife koltukta oturuyordum. Ayaklarım yere değmiyordu. Daha iyi görebilmem için anneannem beni kucağına almak istiyordu ama ben kendimi erişkin hissetmek, koltukta tek başıma oturmak derdindeydim. Ben ve sinema. Ben sinemadaydım. Hala çok iyi hatırlıyorum. Kleopatra, Liz Taylor ve Richard Burton'ın başrollerinde oldukları efsanevi Kleopatra oynuyordu. Oradaydım ve perdede hareket eden devasa ve renkli figürler beni büyülemişti. Kösnül ve olağanüstü güzel Liz Taylor'ın gözleri sürmeliydi. Bakışlarımı o gözlerden, o menekşe bakışlardan, o lacivert makyajdan alamıyordum. Doğaüstü bir hali vardı. Baştan ayağa altına bürünmüştü. Muzaffer heyetiyle Roma'ya geldiğinde üzerinde pırıltılı bir giysi, başında Mısır kraliçesi tacı vardı. Richard Burton ise savaşçı gibi giyinmişti. Yakışıklıydı elbette, gerçek bir kahramandı. Ama benim bakışlarım ona kilitlenmişti. Liz, sonradan seveceğim yıldızların ilki oydu. Ve sonra ölüm, onu zehirleyen yılan çıkagelmişti. Görüntülerle sarhoş olmuştum, yorgun düşmüştüm. Çok heyecanlanmıştım ve sinemadan çıktığımda neredeyse yürüyemeyecek haldeydim. Eve Elmas Hanım'ın sırtında uyuyarak geldim. İlk filmim bir hayaldi. Roma geleceğimdi. Ondan sonra İstanbul'un yazlık sinemaları hayatıma girdi. Mahallem Kalamış'ta bir açık hava sineması vardı. Haftada 2-3 kez film oynardı. Girerken közde mısır ve gazoz alırdık. Daha rahat oturmak için bir minder kiralardık ya da evden getirirdik. Seyirciler mi? Komşularımızdı tabii. Sanki bütün mahalle bir şölen için bahçede toplanmış gibi olurduk. Ve perdenin arkasında fon niyetine deniz görünürdü. Fon müziği daima denizdi. Özgün diliyle ama altyazılı yabancı filmler oynatırlardı. Doktor Jivago'nun beni büyüleyişini, Lara'yı yıkıp tutuşturan aşk öyküsünü, karlarla örtülü Rusya'yı, devrimi ve hele de Lara onu fark etmeden uzaklaşırken Doktor Jivago'nun tramvayda kalp krizi geçirmesini anımsıyorum. Onu her seyredişimde duygulanıyordum. Ve sonra Leylekler Uçarken, İrlandalı Kız, ama bir de bir müzikal olarak Londra'yı seyrettiğim My Fair Lady ve onun mutlu sonunu anımsıyorum. Temelde benim filmlerimde de yinelenen iki nota budur. Yürek dağlayan aşk ve hafiflik. Sadece yabancı filmler yoktu tabii. İstanbul'da da film çekiliyordu. O zamanlar şehir Çin'e Çitta gibi, Bollywood gibi büyük bir hayal makinesiydi. Hatta 60'lı yıllarda Manhattan'da olduğu gibi İstanbul'da da her köşede bir film seti kurulurdu. Türk filmleri beğenilirdi, çok yankı uyandırırdı. Birkaçında ablam da oynadı. Onu perdede gördüğümde çok heyecanlanırdım. Gidip onu sette görebilmek için neler vermezdim ama bu mümkün değildi. Sinema, en azından film yapmak, büyüklere özgü bir işti hala. Öyle olunca ben şimdilik kendimi filmlerle beslemekle yetiniyor, hepsini defalarca yeniden seyretmekten hiç bıkmıyordum. Yusuf ve ben Kadıköy'deki opera sinemasını yeğliyorduk. Görülmeden el ele tutuşabilmek için locayı tercih ediyorduk. İçeriye girmeden önce de büfeden daima frigo alıyorduk. En melodramatik Türk filmlerini seviyorduk. Madame X, Hayatın Aynası gibi filmlerin uyarlamalarında Türk sinemasının yıldızları oynuyordu. Şimdi adını unuttuğum kambur bir kızın kör bir erkeğe aşık olduğu film beni çok şaşırtmıştı. Sevgilisinin birinin ona gözlerini bağışlaması halinde iyileşebileceğini öğrenince kendini feda etmeye karar veriyordu. Gerçek dışı, olduğunca yürek yakan bir öyküydü. Benim için mutluluk gözlerimde yaşlarla bir elimde dondurmam, bir elimde Yusuf'un eli karanlık salonda oturmaktı. En azından Elmas Hanım gelene kadar böyle oluyordu. Daha 11-12 yaşlarındaydık ve annelerimiz yalnız çıkmamıza izin vermezlerdi. Annemle de giderdim sinemaya. Bizimki başlı başına bir ayin olurdu. İkimiz baş başa ayda bir kez cumartesi günleri çıkardık. Vapura binip Karaköy'e geçerdik. Kışın da vapura binmeyi sevmem o zaman başlamış olmalı. Bulutlar, rüzgar, martılar, suyla gökyüzü arasında bir yolculuk. Birinci aşama. Restoranda gerçek Viyana şinitzeli yemek, masada sadece annem ve ben. Sonra film. Konforlu karanlığıyla yumuşacık olduğundan üzerinde parmaklarımı gezdirdiğim biraz yıpranmış kadife koltuklarıyla Emek'te ya da sevdiğimiz öteki sinema sarayda. Dönüşte Kadıköy'de bir mola vermeyi adet edinmiştik. Bayram pastanesinde peşmerba yerdik. Dönemin dekoru ve aynaları arasında çok güzel ve şık annemle karşılıklı oturur, kaşığımı krema, dondurma ve bal dolu cam bardağa batırır, dipteki şuruplu şeftaliye uzanırdım. Çocukluğumun tadı. Şimdi birileri hayatımın ilk sineması olan Emeği alışveriş merkezi yapmaya karar verdi. Artık perdede serüvenler, masallar, hayaller olmayacak. Yalnızca neonlar, altında ayakkabılar ve çantalar ve fiyat etiketleri görülecek. Buna nasıl izin verdik? Oraya vardığımda Neval elinde mikrofonla sokakta duruyor. Halka hitaben konuştuğunda sesinin kazandığı tutkuyu, onun ikna yeteneğini unutmuşum. Belki de daha doğrusu uzaklık söz konusu olduğundan hep yaşandığı üzere onu unutmuşum. Oysa o benim bir parçam, daima içimde. Neval benim yaşayabileceğim, sahip olma olasılığım olan hayatı temsil ediyor. Ona uzaktan bakıyorum. Beni görüyor mu, burada olduğumu hissediyor mu bilmem. Çevrede kalabalık artıyor. Aktörleri, aktrisleri, yönetmenleri tanıyorum. Ayrıca tanımadığım pek çok çehre, heyecanlı gençler var. Türk bayrağına sarılmış genç bir kız var. Burada protesto için toplanmış gençler de modern ve demokratik ülkenin insanları. Bazı göstericiler yüzlerine sloganlar yazmışlar. Kimi de protestosunu dünyanın gerek alanına ulaştırmak için İngilizce yazmış. Sonra bir de o, Neval. Diyelim yağmura tutuldun bir gün. Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmuru. Pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uça uça bir koşudur kopardın. Dar attın kendini karşı evin sundurmasına. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Bunlar Can Yücel'in 20 yaşındayken içinde her şey olduğu, dünyanın bütün haritasını barındırdığı için şiirlerini okumaktan bıkmadığım şairin sözleri. Ama aynı zamanda benim sesimdi. Çok zaman önce onları Neval için benim sesim kılmıştı. Ve şimdi denizi anlatan, bu kalabalıkla, bu siyah, bu gri ile, bu protesto pankartlarıyla hiç ilgisi olmayan bu sözler geliyor aklıma. Diyelim için çekti bir sabah vakti. Erkenceden denize gireyim dedin. Kulaç attıkça sen, patiska çarşaflar gibi yırtılıyorsa ortadan. Ege denizi bu efendi deniz, seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çil çil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya, eğilim eğilim salınan yosunlar. Onların arasında bulacaksın beni. Ben oradayım, sana gülümsüyorum, yorgunsun. Seni uzaklara götürecek olan uçağa biniyorsun. Üşüyor, ürperiyorsun. Uçağın merdivenlerinin tepesinde beni görüyorsun. Sana gülümsüyorum. Beni yanıtlamamıştı Neval. Benden daha başka bir şey istiyordu ama ben ona bunu veremezdim. Bir tek bu bakışlar vardı ona sunabileceğim. Bir de uzaktan okşayışlar. Yıllar sonra bana ansızın aynı şairin sözleriyle bir e-posta göndermişti. Her bahar gitmek isterim. Gittiğim olmadı hiç. Ama olsun, istemek de güzel. İşte bizim öykümüz tam da bu. Neval kaldı, ben gittim. Ve aşkımız orada, mümkünün, olabilecekken olamayanın topraklarında kaldı. Kim bilir belki hala olabilecek olanındır. Onu uzaktan seyrederken bunları düşünüyorum. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. Öyle güzel ki Neval, öyle gururlu, öyle öfkeli, öyle canlı. Onda beni çeken hep bu oldu. Aramızda çözüme kavuşmamış bir şeyler vardı. Bizi birbirimize çeken manyetik bir şeyler. Gene de benim Roma'dan İstanbul'a döndüğüm o yaz akşamına kadar hiç sevişmemiştik. Neval'den hoşlanıyordum, bayılıyordum ona. Onunla vakit geçirmeye, konuşmaya, şakalaşmaya, geleceği hayal etmeye, onun yanında olmasına, ona sarılmaya bayılıyordum. Taze ve tatlı bir kokusu vardı. Roma'da ise erkeklerden de hoşlandığımın bilincine vardım. Sevişmenin baş döndürücü olabileceğini keşfetmiştim. Kadınla da erkekle de sevişmek. Peki bunu ona nasıl söyleyebilirdim? Yapamazdım. Henüz bunu başaramıyordum. Böylece o akşam onun odasında açık pencerelerin, rüzgarın hafifçe uçuşturduğu perdelerin önünde sevişmek daha kolay oldu. Onunla sevişmek. Bu henüz bilmesem de ona ve benim dünyama sonsuza dek evveda demenin bir şekliydi. Birbirimize sarıldık ve birlikte uyuduk. Birlikte geçirdiğimiz o yegane gecede bundan hiç söz etmedik. Neval'e yaklaşmaya çalıştığım şu anda bütün bunlar zihnimden geçiyor. Ama yerimden kımıldayamıyorum. Ansızın kalabalık baskı yapıyor, yan sokaklardan insanlar geliyor. Sonra sirenler, biber gazı, tazikli su, kasklı polisler. Haykırışlar, darbeler, itiliyoruz, çiğneniyoruz. Kimi elleriyle gazdan yanan gözlerini örtüyor. Bir anda Neval'i kaybediyorum. Kalabalığın arasında boş yere onu arıyorum. Korkuyorum da. Onun için, eski bir sinema için, bir hayali anmak için protesto gösterisi yapan halkına karşı polis gönderen bu ülke adına korkuyorum. Bu bölümde geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Lisa. L-I-S-A. Art Deco. A-R-T-D-E-C-O.